Aziz dostlarım, can dostlarım, değerli kulak ve gönül misafirlerim, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, can dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize Çanakkale'den hayırlı cumalar diliyorum efendim. Bugün Çanakkale'deyiz. 20 Ekim'e kadar bir Türkiye turnemiz var. İnşallah gittiğimiz illerden, size oralardan selam, sevgi, saygı, hürmet ve dua göndermeye devam edeceğiz. İnşallah 20 Ekim'den sonra Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden diyerek selamlayacağımız günlerin özlemiyle hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan ile Ailede Huzur Araçları programındasınız aziz dostlarım. 2020'nin 36. programında sizlere bir taraftan korona ile imtihan edildiğimiz şu global salgın günlerinde, diğer taraftan topyekün saldırı altında olduğumuz uluslararası baskı ve yüksek tansiyon ortamında, bütün bunlara rağmen huzurlu olmayı ve huzur kaynaklarını, özellikle ailece huzurlu bir hayat sürmenin sırlarını anlatacağım inşallah. Ailede huzur kaynakları diyebiliriz bugünkü programımızın konu başlığına. Bize ulaşmak isterseniz aziz dostlarım, ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden, @münirarıkan ve @erkamradyo tweet adreslerinden ulaşabilirsiniz. Gerçekten sesinizi, sözünüzü, her bir cümlenizi, önerinizi, tavsiyenizi, istek, dilek, temenni, şikayet, beğeni ve dualarınızı önemsiyoruz. Buna ihtiyacımız var. Buna özellikle istirham ediyorum. Öncelikle Ailede Huzur Araçları programının yapımcısı ve sunucusu olarak hepinize şu huzur aradığımız günlerde ailece huzurlu, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli, mutlu günler diliyorum aziz dostlarım. Aile huzurunuzun gönlünüzce artmasını, eşiniz, çocuklarınız ve hısım akrabalarınızla bir tatlı huzur almaya geldiğimiz şu imtihan dünyasında kişisel, sosyal ve ailevi huzurunuzu bulmanızı Rabbimden niyaz ediyorum. Çünkü huzur yoksa var olan hiçbir şeyin anlamı olmuyor can dostlarım. Tadı ve lezzeti kalmıyor. Hiçbir başarı evdeki başarısızlığı telafi etmiyor canlar. Hiçbir kazanç evdeki kaybı unutturmuyor. Evdeki kaybın yerine geçmiyor. Onu telafi etmiyor. İnsanın içinde hissedip yaşadığı rahatlık duygusu, gönül rahatlığı, gönül huzuru, iç rahatlığı, baş dinçliği, rahatlık içinde bulunma durumu, dinginlik, çekişmesizlik hali diye bir anlamda ifade edebileceğimiz huzur, daha geniş bir ifadeyle geçmişin sıkıntılarından, geleceğin kaygılarından kurtularak anın gereğini yapabilme, anda olabilme gücü ve motivasyonudur. Hayattan lezzet alabilme, hayattaki üzerimizde var olan nimetleri fark edebilme, bunlarla ilgili şükürdar olabilme halidir. Şükrümüz az, şükrüm az diyeyim ben kendi namıma. Şöyle bir düşünmenizi istirham ederim. Bir şirkettesiniz, patron sizi bir aylığına cebinize de böyle 5-10 bin lira para koyarak, ailece gidiyorsanız 20-30 bin lira bir para koyarak, yani gayet de güzel bir para size ikram ederek, ihsan ederek sizi bir tatile gönderse uzak doğuda. Gittiniz, güzel bir tatil köyü, muhteşem bir atmosfer, harika bir deniz, muhteşem yemekler falan, ama odada sularınız akmıyor. Şimdi istirham ediyorum, lütfen bir düşünür müsünüz? Telefona sarılıp, ya patron gönderdiğin yere bak, o kadar yıllık çalışanım, bu kadar yıllık çileni çektim, ailemle beni madara ettin, buralara gönderdin, yolladığın yerinde zaten suyu akmıyor der miyiz? Yoksa oradaki yüzlerce, belki binlerce nimetin küfran nimet yapmayarak, kadirşinaslıkla farkına vararak onu örter miyiz? Şimdi patronu düşünelim, şirketteki halimizi düşünelim. Teşbihte hata yok, haşa haşa. Bir de Rabbimizi düşünelim. Bizi dünya hayatında dünyaya gönderen ve burada sayısız diyor, sayamazsınız diyor yani Rabbinizin üzerindeki nimetlerini. Gerçekten sayamayacağımız kadar çok nimet veren, Rabbimizin bu kadar verdiği nimeti görmeden ufak tefek imtihan edildiğimiz eksik halimize, eksik gönlüne bakmamız işte huzursuzluk veriyor. Şükürsüzlük, huzursuzluk getiriyor. Tabii eşyaya hak ettiği değeri vermek, hakkını verebilmek, insana hak ettiği değerle muamele edebilmek de adalet olarak tarif edildiği için bir anlamda adaletsizlik de huzursuzluk getiriyor. Bir de aziz dostlarım, huzur deyince bizim insanlarımızın aklına böyle pasif, durağan, sessiz, sakin bir sükunet hali gelir. Bilakis huzur gayet aktif, canlı, heyecanlı, bol eylemli, koşuşturmacalı bir duygu durumudur. İnsan uykuda dinlenebilir, rahatlayabilir ama huzur bulamaz. Huzur eylemdedir, uykuda değildir. Yani hiçbir şey bizim eylemlerimizin sonucu kadar bize mutluluk, huzur ve güzellik getirmez. Biz hiçbir şey yapmadan, suya sabuna dokunmadan huzur bulamayız. Son yıllarda bir moda oldu. Hani kimseye karışmamak, her koyunun kendi bacağından asılacağı gibi bir felsefenin, bir sapkın felsefenin içerisindeyiz. Hayır, emri bil marufla, nehyanil münkerle birbirimizi uyarmakla mükellefiz. Biliyorsunuz tabiatta en sert olan mineral elmastır. Elmas sertlik derecesi olarak 10 üzerinden 10'dur. Böyle olduğu için 10 üzerinde başka daha sert bir materyal olmadığı için onu 9 sertlikteki titanyum, 8 sertlikteki çelik, 6 sertlikteki demir işleyemez. Onun için elması sadece aynı sertlikteki bir malzemeyle, yani elmasla işleyebilirsiniz. Elmas ustaları o elmasa şekil verirken, yüzey kazandırırken özellikle çarşıda, kapalı çarşıda elmas kesicilerle işlem yaparlar. İnsan da öyledir. Evrenin en değerli yaratığını sadece insan işleyebilir. Dolayısıyla insanların bizimle alakalı işlemesini, bizi doğrultmasını, bizi düzeltmesini, bize daha huzurlu bir hayata davet ederek kılavuzluk yapmasını karşı çıkarak reddedersek huzurumuz gitmiş olur. Aziz dostlarım, son yılların aile sıkıntılarını, toplumsal çökmüşlüklerini ve mevcut ortamı görüp bu devirde evlenilmez diyen bir insan huzuruna dinamit atıyordur. Yani sıkıntıları görüp ondan kaçanlar, ağırlıkları görüp vücut geliştirmek istemesine rağmen o ağırlıkların altına girmeyen, vücut geliştirme merkezinde o ağır halterleri kaldırmayan insanlar gibidir. Çünkü en son Alman ve Amerikalı bilim insanlarının yaptığı son araştırmalarda görüldü ki aile olmanın bir huzur kaynağı, özellikle hayatımızı kolaylaştırması, stresimizi azaltması, bize eşsiz mutluluk sebepleri oluşturması açısından huzur kaynağı olduğunu gösterdi. Bizim kadim değerlerimize göre zaten öyleydi ama hani Batı'nın mantalitesinin aileye karşı olan Batı mantalitesinin bilimsel gerçekliğini ifade eden de kaçınmaması bizim açımızdan önemli. Yiğidi de öldürseler hakkını yememeleri bir anlamda önemli. Bilim dünyası son yıllarda özellikle huzursuzluğun arttığı bu dünyada anne olmanın kadınların iç huzurunu, özgüvenini, moral ve motivasyonunu arttırdığını söylüyor. Özellikle depresif bir hayat, depresyonda bir hayat, böyle içine kapanık bir hayat yaşayan Batı dünyasının insanları bu içe kapanıklığı bazı sapkınlıklarla atmaya çalışıyorlar ama o sapkınlıklar da inanın huzur vermiyor. Minik bir bebeği kucağınıza aldığınızdaki duygularınız sevinçtir. Yani minik bir bebeği kucağınıza alarak, öyle kucağınıza tutarak huzur bulamazsınız. Ama o bebek için bir şeyler yapabilme duygusudur huzur. Onun için bir şeyler yapabilirseniz, mesela anne ağlayan, ağrısı olan, sancısı olan bir bebeğini sabaha kadar kollarında sallayıp, emzirip, gazını alıp, sırtını sıvazlayıp, öpüp okşayarak sabaha etse bile, sabahın ilk ışıkları ile uyuyan bebeğine bakınca hissettiği duygu, onca yorgunluğuna rağmen hissettiği huzur duygusudur. Neden? Çünkü huzurun en büyük kaynağı fedakarlıktır can dostlarım. Kârdan, kazançtan feda etmeden, karşımızdaki kişilere, hele hele aile üyelerine fedakarlık yapmadan, onlar için çabalamadan huzur bulunmaz. Rabbena hep bana diyen bencil ve egoist bir nesil, hep kendine yontarak mutlu ve huzurlu olacağını sansa da, bir filozofun dediği gibi hayat kazandıklarımızı harcayarak hayatımıza devam etmekten ziyade verdiklerimizle yepyeni hayatlar başlatabilme sanatıdır. Bugünkü nesil, siz de farkındasınız, hep bir kazanç peşinde, bireysel kazanç peşinde, kişisel lüks peşinde, hep daha iyisinin, biraz daha geniş bir evin, daha üst model bir arabanın, daha kaliteli kıyafetlerin, daha iyi bir muhitin, gerçekten daha lüks bir hayatın peşinde. Yani benim aklım gerçekten almıyor. 53 yaşına kadar görmediğim sapkınlıklar görüyorum. Bir insan koyun eti yiyebilir. Hadi birazcık kıyabilir kuzuya. hani kuzu kapama diyorlar, kuzu dolma diyorlar, kuzu çevirme diyorlar. Hani birazcık daha küçükken de hadi diyelim kesebilir. Doymadı işte bir geyik eti bulabilir, ceylan eti bulabilir, bıldırcın eti bulabilir, ne bileyim. Ama bir insan hani bunu da değişik usullerle pişirip yiyebilir helalinden. Ama bir insan nasıl bir insandır ki bir eti altına kaplayıp altın kaplama bir but yiyebilir, altın kaplama bir biftek yiyebilir. Bu benim acizane aklımın çözmediği, aklımın almadığı bir sapkınlıktır. Nasıl bir lüks hayranlığı, nasıl bir diğer insanlardan farklı olma bencilliği, nasıl bir diğer insanlarda olmasın ama bende olsun, benim yediğim bir de altın kaplama olsun, faydasız, böyle sapkın, sefih bir hayat anlayabilmiş değilim. Dolayısıyla yeniden tekrarlıyorum. Aziz dostlarım, hayat kazandıklarımızı harcayarak hayatımıza devam edebilme sanatı değil, verdiklerimizle yepyeni hayatlar başlatabilme sanatıdır. 8 ay geçti. Korona şöyle böyle. Eylül ayındayız. Eylül'ün 4'ü bugün. Dolayısıyla bir sormamız lazım. Hayatımızın nereye doğru gittiğinin, attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değip değmediğinin, insanlara karşı ne kadar fedakarlık yapıp yapmadığımızın, kendi iç huzurumuzun istediğimiz şekilde olup olmadığının, çocuklarımızın, eşimizin bizlerle huzur bulup bulmadığının, aile üyelerimizin bizi sevip sevmediğinin, bizim işimizi, eşimizi, aşımızı, vatanı, milletimizi sevip sevmediğimizin bir muhasebesini yapabilmemiz lazım. Biliyorsunuz önceki 3 programımızda hem nitelikli insanda hep ailede huzur arayışı programında kişisel bilançomuzdan, kişisel muhasebemizden, bunu nasıl yapabileceğimizden bahsetmiştim. Babalar için de anneler, hani bir kadın için en huzurlu hayat anne olması, annelik kadına güç ve kuvvet veriyor diye bilimsel olarak izah ettik ama babalar için de durum annelerden çok farklı değil aziz dostlarım. Eşi ve çocukları için bir ibadet aşkıyla koşuşturan baba her iş ve eyleminde, İnanın her yorgunluk ve çabasında huzur duyar. Yorgun argın eve dönerken eşi ve çocuklarına bir şeyler götürebilmenin sevincini yaşar. Ya ben keriz miyim böyle, ben kazanayım onlar yesin diye bir duygu aklın ucuna gelmez. Hani bir baba olarak hiçbir zaman bunu hissetmedim. Baba olarak tanıdığım insanlardan da bunu hissedenlerle karşılaşmadı hayatım. Kesişmedi. Dolayısıyla kişi ailesi için yaptığı her türlü fedakarlığı onun iç alemine vitamin ve huzur olarak ithal eder, kazanır. Onun müktesebatına dahil olur. Huzur, eylemden önce duygu ve düşüncelerimizdedir. Yani bunu her şeyden evvel aziz dostlarım bilmemiz lazım, can dostlarım. Yani duygu ve düşüncelerimize de huzuru tattırmak zorundayız. Böyle bodoslama, eyleme dalma değil, bir tefekkürle, bir duygu düşünce yoğunlaşmasıyla onlara da huzuru tattırmak zorundayız. Peki nasıl olacak bu iş? İçsel huzur dediğimiz duygularımızın coşması için bir şükür hali gerekir aziz dostlarım. Ama etrafımızda birçok problem, bu şükürü iptal etmek için el pençe divan hazır beklerken biz nasıl şükürdar olabileceğiz? Her şeyden evvel Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tedumu nime bir şükri hadis-i şerifi başımıza tac olması lazım. Yani aklın yolu bir, üzerimizdeki nimetlerin artmasını istiyorsak şükrümüzü artıracağız. Çünkü nimetler ancak şükürle artar. Şöyle bir şey düşünün. Bir vakıf var. Sabah, öğlen ve akşam size yemek veriyor. Gittiniz. Sabahleyin kahvaltıyı aldınız. Yedikten sonra dediniz ki ya burada da peynir iyi değildi. Öğlenleyin yemek verdiler. Burada da dolma hoş değildi. Akşam yemek verdiler. Burada da işte pilav hoş değildi. Her gittiğinizde yemeğe bir kusur bularak sizce bu vakıftan kaç gün yemek yiyebilirsiniz? Size kaç gün sabredebilirler? Ama her gittiğinizde Allah razı olsun diye dua ederek, verdikleri yemekleri israf etmeyerek, onların gözlerinin önünde yere dökmeyerek, çöpe dökmeyerek, azıcık ucundan alıp tadına bakıp beğenmedim ben bunu diye öyle diye yere atmayarak, çünkü öyle yaparsanız bir daha vermezler. İsrafın haram olmasının bir sebebi de budur. Sevgide israf, şükürde, şükürsüzlük halinde, hayatta israf, mutlulukta israf, üzerimizdeki nimetlerde israf problem getirir. Adaletsizlik, çünkü huzuru yok eder demiştik. Adil davranmıyorsunuz Allah'ın verdiği nimetlere. Rabbimiz Bakara suresinde savaş diyor, hoşunuza gitmediği halde o size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Böyle buyuruyor Rabbimiz. Son yıllarda Batı, biliyorsunuz, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yükselen İslamofobiya bize işte cihadist, terörist, savaşçı, radikal filan diye bir sürü yaftalar yakıştırıyor. Yani bize savaşçı olarak sanki katil gibi, saldırgan gibi gösteriyor ama insanlık yakın tarihine bir baktığınızda yakın tarihin en büyük katliamlarının, soykırımlarının, savaşlarının Batılar tarafından başlatıldığını, yapıldığını görüyorsunuz. Son 50-60 yılına bakın Afrika'nın ve Orta Doğu'nun. Afrika'nın tamamen sömürüldüğünü, kaynaklarının yok edildiğini göreceksiniz. 2 gün evvel paylaştım. Etmünür Arıkan tweet adresime bakabilirsiniz. Belçika Kralı'nın yaptığı merhametleri Kongo'da, Fransızların yaptığı merhametleri, İtalyanların yaptığı merhametleri, Almanların yaptığı merhametleri, İngilizlerin yaptığı merhametleri. Yani kakao toplatıyorlar Kongo'da. Hızlı çalışmayan, onların dediği kadar o kilogramda toplamayanların küçük çocuklarının ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesip önlerine koyuyorlar. Bir babanın yürek burkan fotoğrafını da paylaştım, bakabilirsiniz. Oturmuş bakıyor böyle. Ne yapsın şimdi? İsyan etse kafa da gidecek. Eşi tecavüze uğrayacak. Kendinin hayatı gidecek. Öyle binlerce, on binlerce eli ayağı kesik çocuk, hala hayatta olanlar vardır. Afrika'nın bu sömürge geliştirmesinde yaptıkları mezalim, soykırım, savaş, onları saymıyorum bile. Orta Doğu'da şehir bırakmadılar aziz dostlarım şu anda. Hani taş taş üstünde kalma dediğimiz şey hakikaten gerçek oldu. Büyük İslam medeniyetinin Basra'sıyla, Küfe'siyle, Bağdat'ıyla, Şam'ıyla, Halep'iyle bütün kadim medeniyete ev sahipliği yapan beldeleri harap oldu şu anda. Evet, yurtta sulh, cihanda sulh elbette güzel bir şeydir, sulh iyidir. Ama bu görüşe sığınıp pasif kaldığımız her durumda bizi yok etmeye çabalıyor Batı. Bizi yanlış anlıyor. Bunlar demek ki boynunu eğecek, biz üstlerine çökelim, çullanalım, yüklenelim diyorlar. Öyle düşünüyorlar. Hoşumuza gitmese de savaşa hazır olmak, barışı korumak adına düşmanı silahıyla silahlanmak ve sahada olmak önemli. Bu bize biraz ağır gelebilir ama izzetimizi korumak adına hayrın ve huzurun kaynağı bu. Gerekli savaş teçhizatına, mühimmatlarına ve teknolojilere sahip olmadan ülke olarak da, kişi olarak da huzur bize haram. Hele hele bu zor coğrafyada. Bunu aile huzuruyla, şehir huzuruyla, ülke huzuruyla da özdeşleştirebiliriz. Sadece uluslararası huzurumuzla ilgili değil. Hani ülkelerde komşularımız var, apartmanlarda da komşularımız var. Ülkelerde yakın arkadaş olduğumuz, iki vatan tek millet olduğumuz ülkeler var. Azerbaycan gibi, Pakistan gibi, dost ve kardeş Pakistan gibi, ama Katar gibi, ama bize düşmanlık yapan, aynı dinden, aynı soydan olsak bile düşmanlık yapan ülkeler de var. Apartman da öyle. Aynı soydaşlarımız, işte aynı dindaşlarımız, aynı hemşehrilerimiz, aynı şehirde, aynı beldede, aynı mahallede, semtte, hatta aynı apartmanda birbirine düşmanlık yapabiliyor. Kavgaların büyük çoğunluğu iki karşı apartman değil, aynı sitedeki sakinler tarafından yapılıyor. Köyler yangın yeri şu anda. Köylüler birbirine arazi anlaşmazlığıyla alakalı, evler yangın yeri şu anda. Evlatlar birbirine mirasla alakalı savaş açmış durumda. Dolayısıyla bu savaş ortamında hem gönlümüzde, hem gönül coğrafyamızda, hem ülkemizde, bölgemizde, ailemizde, semtimizde, sitemizde, mahallemizde huzurumuzun hızla yok olduğu bu dünyada, bu hayatta huzuru korumak adına ben kesinlikle acizane emri bil maruf ve nehyanil münkerin, çünkü defi mefasit celbi menafiden evladır buyurmuş mecellede o büyük Osmanlı uygarlığı, büyük ecdadımız, bir kötülüğün defi bir iyiliğin celbinden, kazanımından daha önemlidir buyurmuş. Dolayısıyla bizim gerçekten kötülük gördüğümüzde buna karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu niye söyledim? Hani onlar İslamofobiya kaygısıyla bize cihadist derken, terörist derken, savaşçı falan diye gelip ülkemize çullanırken bizi, bakın bu yayını size Çanakkale'den yapıyorum. Karşımda Çanakkale, yani bir dili olsa da konuşsa şu dalgalar, bastığımız her taşın altında bir şehit kanı, 100 yıl geriye sarıp da şöyle bir dinlesek kim bilir neler söyleyecek. Dolayısıyla bizi zayıf gördüğünde, biz bir kötülük gördüğümüzde müdahale etmiyorsak, pasif kaldığımız için huzurumuz şöyle gidiyor. Onlar kendilerince bir kötülük gördüğü biz iyilere saldırıyı kendilerine bir hak olarak görüyorlar. Bu anlamda eğer huzur istiyorsanız, ailenizde, apartmanınızda, mahallenizde, yaşadığınız şehirde, yaşadığınız ülkede huzuru yok eden kötülüklere karşı da savaşmanız gerekiyor. bunu illa kerle koltukta silahı alıp elinize kılıç alıp savaşmak anlamına söylemiyorum. Bir mücadele etmek anlamına, buna karşı çıkmak anlamına, bununla alakalı bir kampanya yapmak anlamına, bununla alakalı bir sosyal bilinç oluşturmak anlamına söylüyorum. Aziz dostlarım, yine Nisa suresinde onlarla güzel geçinin, güzellikle geçinin diyor Rabbimiz. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız sabredin diyor. Hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı size, çok hayırlı bir şey kılmış olabilir diyor. Özellikle kadınlarımızla ilgili. Demek ki şükür ve sabır huzurun iki önemli kaynağı. Bazı şeyden, yani diyelim eşlerimizin 100 özelliği var. Bunun 30'u güzel olmayabilir. 30'undan hoşlanmayabiliriz ama hala %70'te, hatta 51-49 bile çok muhteşem bir şeydir bence. Kaldı ki birçok üstadımız, ulemamız, akil insanımız, kanaat önderimiz %10-90'a bile sabretmişler. Yani %10 iyiliğini bulup %90'ına, çok meşhur bir siyer tarihinin anekdotudur. Sahabe-i kiramdan birisi eşini şikayet için Hazreti Ömer'e gelir. Eve yaklaştığında Hazreti Ömer Efendimiz'in eşinin ona bağırıp çağırdığını, ona karşı hiç kimsenin aklına gelmeyecek şekilde davrandığını görünce, kapıyı da çalmıştır sesi duyunca ama çekinir, geri yavaş yavaş dönerken Hazreti Ömer Efendimiz kapıya çıkar, hayırdır der. O da yok ya Ömer, bir şey yok der. Yok yok, var bir durum, söyle der. Ya der, böyle böyle, ben eşimin bana bazı kötü davranışından bağırıp çağırmasına şikayetlenerek gelmiştim ama bunu görünce der, aldım cevabımı. Hazreti Ömer Efendimiz'in orada kadınlarımızı çok böyle kadeşin hastalıkla öven, onların bizim yükümüzü çekmesi, çocuklarımıza annelik yapması, evimize bakması, evimizin işlerini çekip çevirmesi, bize bakması gibi birçok fedakarlıklarını anlatarak, onları sayarak, hani bu kadar güzellik varken bir bağırtı çağırtı ya da sabredelim anlamında bir şey söyler. Bu anlamda hani hayatımızda gerçekten şükür ve sabır var mı? Buna biraz bakmamız lazım. Huzurun en önemli iki kaynağından bir tane, ikisi bunlar. Şükür hali iki türlü aziz dostlarım. Dünyalık konularda bizden daha az imkanlara sahip olanlara bakıp şükretmek. Yani diyelim bir insanın villası var. Bizim de küçük bir evimiz varsa elhamdülillah. Hiç kirada olanlar da var, evi olmayanlar da var ama bizim en azından başımızı sokacak bir evimiz var demek. Yoksa ev sahibi olup da ya niye benim bir villam yok diye hayıflanırsanız olmaz. Huzur gider. Uhrevi işlerde ise bizden üst durumda, daha iyi durumdaki olanlara bakıp gayret etmek o konuda. Diyelim biz teheccüde kalkamıyoruz. Teheccüde kalkan bir akrabamız varsa ya ne mutlu onun canına. Keşke ben de onun gibi yapabilsem demek. Çünkü öbür türlü eğer cumadan cumaya gidiyorsak, bayramdan bayramı bayram namazı kılıyorsak, hiç namaz kılmayanlara bakıp ya en azından ben bayram namazı kılıyorum kardeşim, kesin cennetliyimdir, yerim garanti gibi düşünmek biz uhrevi olarak hayra götürmez. Şükür böyle. Peki sabır ne? Sabır ise başımıza gelen kötü bir şeyi Allah'ımızın bizi daha büyük bir felaketten koruduğuna inanarak içtenlikle kabul etme halidir. Yani burayı istirham ediyorum önemsemenizi. Tahammül ve idare hali değildir sabır. Bir şeye tahammül ediyorsanız zaten zorunlusunuzdur, mecbursunuzdur, mücbir kılınmışsınızdır. Yani hapse düşen bir insanın oradaki tahammülü sabır değildir. Hapishaneyi, hücreyi bir medrese-i Yusufiye'ye dönüştürebiliyorsa sabra döner. Yoksa içinden kahrederek, lanet okuyarak, kadere haşa isyan ederek buna tahammül göstermek sabır değildir. Sabır şükrederek içtenlikle kabul halimizdir. Size aziz dostlarım, bu cuma hürmetine benim mana alemimi çok etkileyen bir olayı anlatmak isterim. Bundan yaklaşık olarak 6 yıl önce 10 Şubat 2015 tarihinde Amerika North Carolina'da Chapel Hill denilen bir yerde Suriyeli Dehab Berekat, eşi Yoser Ebu Salha ve baldızı Rezan Ebu Salha evlerinde Craig Stephen Hicks denilen bir alçak terörist tarafından, Amerikalı bir melun tarafından bir nefret suçu işlenerek sırf Müslüman oldukları için evlerinde şehit edildi. Aynı akşam şehit olan Dehab Berekat'ın abisi Faris Berekat, Amerikan CNBC televizyonuna canlı yayına davet edildi. Aziz dostlarım, yayın esnasında spiker çok nazik ve mahcup bir şekilde, biraz da kibar bir insan, enkormanı, Efendim dedi işte sizi Matem'deyken buraya davet ettik. Hani biraz da Amerika'da olmanın sıkıntısı var. Amerika'da misafir olan, göçmen olan birini öldürmüş. 3 kişiyi öldürmüş aileden. O da bir Amerikalı falan. Hani özür dileriz filan derken böyle ezilip üzülürken Faris çok izzetli bir şekilde ne Matem'i dedi. Biz Matem'de filan değiliz. Tebrikler. Şükürler olsun. Çocuklarınız şehit olarak en yüksek mertebelerde cennette Rablerine kavuştu. Şükürler olsun cennete kavuştu. İnşallah Rabbimizin affına da mazhar oldu. İşte bizim yaşadığımız duygular bu. Ben matemde değilim. Şölendeyim. Şu andaki üzüntüm, sıkıntım evdeki şöleni kaçırmamdan deyince gerçekten spikerin o dumura uğramış yüz halinizi görmenizi isterdim. İzzetli bir şekilde devam etti Faris Berekat. Asıl benim mana alemimde hayatımı değiştiren yani 15-20 olaydan bir tanesidir hayatımdaki dönüm noktası olaylardan. Faris dedi ki CNBC muhabirine asıl sevincimiz ise kardeşim dedi 7 milyar insan içerisinde bu imtihanı sadece ve sadece bizim kaldırabileceğimizi düşünerek Rabbimizin bizi seçmiş olmasıdır. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum inanın. Allah'ım bu ne büyük bir iman. Allah'ım bize de bu imandan ver. Allah'ım bana da bu imandan ver. Amin. Başka bir şey diyemiyorum yani. Ne büyük bir imandır bu. Can dostlarım, işte bu ilahi huzurdur. Hani dünyada mekan, ahirette iman diye böyle bilinen bir şey var. Ama mekan sahibi birçok insanı görüyoruz. Mekana da huzursuzluk veriyor kendilerine de. Huzur mekanda değil, imanda bence. Bu ilahi huzuru hiçbir huzur bozamaz. Ya da bu huzuru hiçbir şey bozamaz. Rabbim görelim neyler, neylerse güzel eyler diyen bir insan huzurunu hiçbir şey bozamaz. Ne gelirse Rab'den gelir kuluna, o da başımızın üstünde diyen bir kulun huzurunu hiçbir şey bozamaz. İbrahim gibi ateşe atılırken Cibril'i Emin aradan çıkartan, ey Cibril Rabbim beni görüyor değil mi? Öyleyse her şeye gerek yok, çekil sen aradan diyerek ateşi serinleten Rabbine, serinletecek Rabbine iman ederek bıçağı boğazına dayamış İsmail imanı ile babacığım emrolunduğun şey yap, beni sabredenlerden bulacaksın diyen bir insanın huzurunu hiçbir şey bozamaz. Yüzü koyun yatırılıp boğazına bıçak dayansa da bozamaz. Bosna'daki o şehit kardeşlerimiz gibi kafalarına silah dayansa da takır takır takır şehit olduklarını bilseler de huzurlu şehit olurlar, huzurlu verirler emanetlerini. Şöyle bir şey düşünün lütfen. Önemli bir filmin başrol oyuncusu olduğunu düşünün. Başrol oyuncusu olarak kendinizi lütfen bir düşünün aziz dostlarım. Ve rolünüz karşılığında 10 milyon dolar bir ücret alacaksınız. Senaryoda yazılan rolleri uygulayacaksınız. Bunun eğitimlerini aldınız. Başrol desiniz. Ve senaryo gereği diyelim. Başınıza bir kötü bir hal geliyor. Arabada bir kaza oluyor. Ne bileyim evinize bir zarar geliyor. Eviniz yanıyor mesela. Ve sizin de yönetmen o olayı gördüğünüzde zoomluyor size kamerayı. Sizin de sevinmeniz gerekiyor. Yani yüzünüzde en ufak bir üzüntü hali olmaması gerekiyor. Senaryoda rolünüz bu. Eviniz yanarken sevinçle ona bakıp rolünüzü oynayacaksınız. Ve ücretinizi alacaksınız. Şimdi, siz bu film setinde, senaryo size verilmişken, siz rolünüze çalışmışken buna rağmen bunun bir film seti olduğunu unutur ve yanan evin karşısında ağlar dövünürseniz, gitti evim diye ağlarsanız ne olur? Film çekilemez değil mi? En sonunda yönetmen sizi kovar değil mi? Ben sevinç istiyorum, sen üzüntü gösteriyorsun, rolünü yapmıyorsun. Sevinecektin. Benim senaryom gereği sevinecektin. Sen yeteri kadar sevinemedin. Benim belirttiğim ve istediğim rolü oynayamadın. Dolayısıyla 10 milyon dolar hak etmedin diye kovulacaksınız. Doğru mu aziz dostlarım? İşte aynen öyle. Kesinlikle aynen öyle. Teşbihte hata yok. Dünya lehve mahfuzda yazılı senaryosu ile biz başrol oyuncuları ile yönetmeni Allah olan ilahi bir film seti. Burası bir platform. Bir plato burası. Bir film seti burası. Sadece ve sadece. Geçici bir platform. Rolümüze uygun davranıp ahirette ücretimizi alacağımız bir sonsuzluk oyunu oynuyoruz. Dünya hayatı bir oyun ve eğlence diyor zaten Rabbimiz. Rolünü en iyi oynayan kazanıyor. Biz içimizden hangimizin daha işler yapacağı belli olsun diye sınandığımız اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Amellerin en hayırlısını, en iyisini hangimizin yapacağı belli olsun diye sınandığımız bir dünya oyunundayız. Oyun bu. Bir simülasyon yani. Bitecek. Tarihimizde bu rolünü en kadirşinas şekilde, en iyi şekilde oynayıp tarihe iz düşmüş büyük ve izzetli şahsiyetlerimiz vardır. Ölümsüzler kervanında adlarını altın harflerle kazıyan baki kalan kubbenin hoş sedaları vardır. Yaşadığı maddi ve dünyevi kayıp ne kadar büyük olursa olsun alacağı uhrevi ödülleri daha üstün görüp geçici dünyaya temah etmeyen o büyük insanlar bu gelip geçici dünya hayatına itibar etmediler hiçbir zaman. Unutmayalım, burası bir imtihan dünyası. Gelip geçici dünya, dün gibiydi ya. Bak kaç yaşındasınız bir düşünün. Bir dakika tutun, bir dakika geçmez olur ama binlerce, on binlerce, milyonlarca dakika geçmiştir hayatınızdan. Gelip geçecek. Kaç yaşında olduğunuza bakarak babanızla dedenizle bir konuşun. Dün gibi ya diyecekler. Daha çocukluklarını anlatırken. O açıdan dertleri de, sıkıntıları da, üzüntüleri de gelip geçici. Bu da geçer yahu bakış açısıyla bakabilmek huzur veriyor insana. Sıkıntı geldiğinde bunun bir sebebi olduğunu anlayarak ondan ders çıkartmak huzur veriyor insana. Korona geldi işte. Arada konuşuyoruz. Sizce ders alabildik mi? Bakın hala tedbirlerle ilgili bilim insanlarımız, hocalarımız, üstadlarımız, Müslüman din ulemamız bir taraftan ehli namus profesörlerimiz diğer taraftan haykırıyorlar. Aman ha! Geçen profesörlerimizden bir tanesi, Ercüment hocam olabilir, yanıldıysam hakkını helal etsin. Ya diyor ben şimdi tweet atmış adam artık yangın yeri yüreği. Ben şimdi size desem ki sumak koronaya çok iyi geliyor. Sumak diyor aktarlarda kalmaz yani satılır. Herkes onu kullanır. Ben size desem ki işte çörek otu ya korona iyi geliyor. Çörek otu bulamayız diyor hiçbir yerde. Ama diyor ben size bilimsel olarak diyorum ki maske takmak ve mesafeye uymak, elimizi sık yıkamak %95 koronayı önlüyor. Ama bunu hala niye yapmıyoruz diyor. Görüyorum gittiğim yerlerde. İnsanlar hani bana bulaşmaz mı diye düşünüyor artık. Yoksa 7000'e yaklaşan vefat sayımızı artık kanıksadık mı, kabullendik mi? Nasıl olsa hani milyonda bir oluyor ya da 100.000'de bir oluyor. İşte bana da gelmez diye mi düşünüyoruz bilmiyorum. Şimdi bunları anlatırken hani araya bir parantez açtım koronadan ibret almak adına. Ev olayına dönersek siz şimdi şöyle diyebilirsiniz. Hocam evimiz yanıyor niye sevinelim? Bu nasıl bir mantık? Haklısınız. Ama sabredin can dostlarım. Lütfen biraz sabredin. Evimiz yanıyor. Haklısınız. Evimiz yanıyor. Yani evimiz yanıyor işte. Sevinmeyelim de ne yapalım? Yani çocuklarımız yanmıyor. Eşimiz yanmıyor. Biz yanmıyoruz. Eşyalar yanıyor ya. Bir şekilde alınır. Bir şekilde telafi edilir. İşte bu bakış açısıyla şükürdar ve sabırdar bir bakış açısıyla baktığımızda hayata, hayat insana huzur veriyor. Öbür türlü huzurunu alıyor ve yok ediyor insan hayatı. Bununla alakalı gerçekten evi yanmış ve bunu yaşamış bir dostum da oldu benim. Ali abi, kebapçı Ali abi. İstanbul'da İBB'nin çaprazındaki itfaiyenin karşısındaydı yeri. 2000'li yıllarda Fatih'teydim ben. 96-2000 arası diyeyim. O dönemde orada böyle bir kebapçı dükkanı vardı oğluyla beraber. Fatih'te oturduğum için benden arada yolum düşerdi böyle. Bir gün oturuyoruz. Evinin 12 Eylül döneminde Devsol tarafından kundaklandığını, bir gece yarısı yakıldığını, yanan evden şu anda kendi yanında çalışan, orada da tanıştığım 35-40 yaşlarındaki oğlunun o küçücük bebekken kurtarıldığını, ambulansa alınırken böyle kimsenin zarar görmediğini, eşinin, kendisinin, işte annesinin, babasının evden kurtarıldığını gördüğünde hafif bir bacağı yanmış, hala da iz varmış bacağında söylemişti oğlu. Bu kadarcık yani başka kimsenin zarar görmediğini anlatmıştı bana heyecanla. Hocam dedi itfaiye evdekileri kurtardı işte küçük oğlum daha bebek ambulansa kondu baktım böyle bir problem yok bakımı yapılıyor. Kış günü hocam yanan evin alevlerine ellerimi uzattım oh dedim ne güzel sıcacık. Haydi şu soğuk kış gününde ateşi de buldun ısın bakalım Ali dedim kendime. Demek ki bu anlattığım gerçek aziz dostlarım hikaye değil. Hani yukarıda az evvel size söylediğim hani evimiz yanıyor sevinmeyelim de ne yapalım çünkü çocuklarımız yanmıyor, eşimiz yanmıyor, eşyalarımız yanıyor dediğim gerçek demek ki bunu yapabilen insanlar var. İmanlı güzel insanlar var. Bu tür yüksek imana sahip insanlar var. Allah başta bana olmak üzere birbirimize dua edelim. Hepimize böyle samimi bir iman lütfeylesin inşallah. Aziz dostlarım son yıllarda huzur nedir deyince suya sabuna dokunmadan, hiçbir yük ve sorumluluk altına girmeden, eylemsizlik içerisinde hata da yapmadan, devlet bürokrasisinde ise imza dağıtmadan, projeye girmeden, sıkıntı da çekmeden, çile çekmeden, yani imtihan olmadan huzuru bulacaklarını sanan bir kitle türedi. Gençler bekarlık sultanlıktır diyor. Evlenseler aman çocuk yapma diyor. Hep oğlumuza yıkmasınlar evin yükünü diye gelin de çalışsın, gelin de kazansın diyor. Böyle bir bakış açısı gelişti. Bu o kadar tehlikeli bir bakış açısı ki bence sonumuzu hazırlıyor. Düşünün, iflas ve kaybetme riski her işletme için var mı? Elbette var. Peki şirket kurmayalım mı? Kaza riski her türlü taşıma aracında hava, kara, deniz, denizaltı var mı? Var. Peki trafiğe çıkmayalım mı? Uçaklar düşüyor, binmeyelim mi? Yemekten zehirlenmeler oluyor, yemeyelim mi? Dolayısıyla biz meselenin olumsuz yönüne bakarak, sorumluluktan kaçarak asla ve asla huzuru bulamayacağız. Peki kaçmadık sorumluluktan? Çaba sarf ettik, mücadele ettik. Buna rağmen sonuç istediğimiz gibi olmadıysa ne yapacağız? O zaman da kadim medeniyetimiz, kurban olurum, o kadar güzel çözmüş ki meseleyi. Biz diyor seferden sorumluyuz, zaferden değil. Ettefukü min Allah, başarı Allah'tan. Rızıksa ele rızık, tamamen rızkı alalı Allah'tan. Bu bakış açısı devreye girer. Küçük ve basit şeylerden mutlu olmayı, bu sırra ermeyi, hayatın tatlı ve küçük sürprizlerinden böyle haz almayı başardığımızda huzur biraz daha bizim üzerimize siner. Ama hırs, nefret, kin, garez, haset, gıybet, çekememezlik, doyumsuzluk, tatminsizlik gibi kişisel ve alevi huzuru yok eden virüsler bünyeye girerse huzur falan kalmaz aziz dostlarım. En büyüklerinden bir tanesi şükürsüzlük demiştim. Huzurumuzu yok eder, sabırsızlık demiştim. Bizi strese sokar, huzurumuzu yok eder. Affetmemek en büyük negatif enerji kaynağıdır. İçimizdeki kini ve nefreti büyütür. Affetmemek en büyük huzur virüsüdür. Affetmek en büyük huzur kaynağıdır. Dünyanın en büyük vakfı The Giving Pledge, verme ya da bağışlama sözü demek, 204 bağışçısından 1.2 trilyon dolar para topladı. Nasıl oldu bu iş? Sadece 204 kişiden bunu aldıklarına göre her bağışçı epey milyarlar dolar vermiş olması lazım. Evet, aynen öyle. Çünkü bu dünyanın en büyük vakfında, en etkili vakfında üye olmanın tek şartı, Norveç Varlık Fonu Vakfı'nın da en büyüklerinin olduğu söyleniyor. Ama bu biraz onu geçti. Bu vakfa üye olmanın tek şartı aziz dostlarım, mal varlığınızın yarısını vakfa bağışlamanız. Yani dikkat ediniz, bağışladıkları rakam servetlerinin yarısı ve servetleri de 100 milyar doların üstünde bu insanların. Ömür boyu çalışmışlar, bin bir çileyle, mücadeleyle kazandıkları o milyarlarca dolar kazançlarını vakfa bağışlıyorlar. 50 milyar dolar bağışlıyorlar, 80 milyar dolar bağışlayan insanlar oldu. Peki neden? Çünkü insanlara yardımcı olmak en büyük huzur kaynağı. Paraya sahip olmak değil, insanların duasına sahip olmak, güvenine sahip olmak, sevgisine sahip olmak, saygısına sahip olmak, iyi anılmak, iyi hatırlanmak, baki kalan kubbenin hoş sedası olmak huzur veriyor insana. Kendine aldığına sevinemiyor insan ama ailesini alınca mutlu oluyor. Kalbini büyük bir sevinç kaplıyor. Afrika'da bir yetimin başını okşadıkça, üzerini giydirdikçe, bir su kuyusu açıp susuz bir köyü suya kavuşturdukça, görmeyen bir kişiye Koran'ın aklıyla göz oldukça huzur buluyor, huzur duyuyor. Altın çerçeveli gözlük aldıkça değil, o çerçeve, o altın kaplama çerçeve, biliyor musunuz ki 10 kişiyi görmeyen kişiyi gördürebiliyor. Şimdi aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Ah be hocam, nasıl olsa milyar dolarlarımız yok, onu olunca bağışlarız diye. Buradan böyle bir kıvırabilir zihin. Sakın böyle bir fikir gelmesin aklınıza aziz dostlarım. Azdan veren gönülden verir derler ya. Aynen öyle. Bu bağışçılık bir gönüllülük, bir sevgi, bir aidiyet, bir mutluluk. Nasıl söyleyeyim? Bir kültürdür. Bağışçılık. Küçüklükten öğrenilebilen bir kültürdür. Siz bunu çocuklarınıza daha küçükken kazandırırsanız ailece huzurlu olursunuz canlar. Küçük rakamlarla kazanılır bağışçılık ruhu. Vakıf ruhu küçük rakamlarla kazanılır. Mesela çocuklar harçlıklarının %10'unu, 10 liralık harçlık varsa böyle 1 lirasını, hadi %20'sini, 2 lirasını, 5 liralık harçlıklarının 1 lirasını eğer ayırırlarsa, gelecekte milyon dolarlar da milyar dolar da bağışlasalar ağır gelmez, kolay olur onlara. Yeter ki o duygu durumuyla yetiştirelim onları. Huzur teklikte değil birlikteliktedir. Bu açıdan ailece birlik olma çabası, birlikte faaliyetler, meşguliyet terapisi, bu tarz toplu faaliyetler bir mutluluk ve huzur etkisi yaratıp huzur kaynağımız olacaktır. Ailenize zaman ayırmadan huzurlu olamazsınız aziz dostlarım. Bir de huzur bir tasarım işidir yani. Öylesine gelmez. Gökten zembille kürt diye bir huzur gelmez. Allah dilediğine nimet verebilir. Rızık verebilir. Ama hiç çalışmadan ilim sahibi olunmaz. Çünkü ilmi çalışana veriyor. Huzur da öyle. Biraz çabalamanız gerekiyor. Onu aramanız gerekiyor. Belli şeyler denemeniz gerekiyor. Farklılıklarda saklı huzur. Rutinlikler psikopata bağlar. Bir anlamda huzurunuzu bozar. Tek düze bir hayat insanı sıkar. Huzur, nefsimizin de üzerimizde hakları olduğunun bilincinde olarak helal çerçevede nefsi de hoş tutabilme sanatıdır. Huzur, nelerden hoşlandığınızı tespit edebilmenizdir. Kişisel olarak da bir şeyler yapabilmenizdir. Kendinizi geliştirmenizdir. Bir hobiye sahip olmanızdır. Beyninizi etkin kullanmanızdır. Bir müzik enstrümanı çalmanız, bir ney üflemenizdir huzur. Bol bol kitap okumanız, okuduklarınızı ailenizle paylaşmanızdır. İlminizle amir olmanızdır. Dünyayı gezip görmeniz ve dünyadan ibret almanızdır. Gördüğünüz güzellikleri ülkenize döndüğünüzde uygulamak için gerekli yerlere taşımanızdır. Dünyadan güzellikler derleyip toplamanızdır. Huzur, kendinizle barışık olmanızdır aziz dostlarım. Kibre kapılmadan kendinizle gurur duymanızdır. Narsizme kaçmadan kendinizi sevmenizdir. Büyüklük taslamadan kendinize değer vermenizdir. Kendinizi sürekli beşikten mezara ilimle yetiştirmeniz ve geliştirmenizdir. İki günü eşit geçenin ziyanda ve zararda olduğunu bilinciyle her gün bir adım ileri bir basamak yukarı çıkabilmenizdir. Huzur, kendinizi kendinizden daha büyük bir kutsal anlama, amaca, büyük bir değere bağlamanızdır. Kendinizi o amaca adamanızdır. Her ne kadar huzurlu insan gördüysem, hayırlı işlerde hızlı, dünyevi işlerde yavaşlardı. Bağırıp çağırmazlardı, telaş ve stres içinde yaşamazlardı. Hayırlısına sahip olarak bol bol ihsan ederlerdi, iyilik ederlerdi. Gelecek kaygısı ve tasası yaşamazlardı. Rızık endişesi içinde hayatlarını harap etmezlerdi. İnsanlara iyi davranırlardı. Güzel konuşurlardı, kibar ve nazik olurlardı. İyi insanlarla birlikte olurlar, kendilerini daha alim kişilere, onların sohbetlerine adarlar, güzel yerlere gider, güzellikler bulurlardı. Kötülük ve çirkinliklerden de uzak dururlardı. İşte böyle insanlar, bu tip insanlar, baki kalan şu kubbede hoş seda olur ve unutulmazlardı. Haydi, şimdi sizi huzura davet ediyorum. İçimizde, ailemizde, işimizde, şirketimizde, aşımızda, şu cennet vatanımızda daha mutlu ve huzurlu bir hayat mümkün aziz dostlarım. Bu sabah bir taraftan Çanakkale'yi ve ecdadı, Arıburnu'nu, Seddülbahri, Gelibolu'yu seyrederek bir taraftan da sizin huzurunuz adına minik bir şiir yazdım bu cumanın hürmetine, onunla bitireyim. Biraz sabır, biraz şükür, derin olursa tefekkür, besler bizi ol teşekkür, ailede huzur ola. Dünya malı için değmez, kalp kırmayı gerektirmez, hırs insana huzur vermez, ailede huzur ola. Ayrılıkta dirlik olmaz, bencillikle birlik olmaz, tek kişiyle şenlik olmaz, ailede huzur ola. Vakit ayır eşe dosta, ziyaret et varsa hasta, ihmal etme dostu yasta, ailede huzur ola. Kalp zikirle temizlenir, esma her derde çaredir. İbadetler vecibedir, aileler huzur bula. Eşine verirsen kıymet, o da sana duyar hürmet. Büyükler eder hep hizmet, aileler huzur bula. Aramakla hiç bulunmaz, aramayan da bulamaz. Arar iken edilmez naz, aileler huzur bula. Huzur evlerin direği, unutma farzı sünneti. Kur'an namaz evin süsü, aileler huzur bula. Dertli Münir, derdim büyük. Aşk derdinden hoşam tabip. Ondan gelen olur mu yük? Aileler huzur bula. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.